Ayrım 6, Kabil, Jose Saramago, sayfa 65. Şafağın grimsi karanlığına rağmen kuşların ama ezgilerini birazdan güneşe yöneltmekte gecikmeyecek sevimli kanatları yaratıkların değil, acımasız avcı kuşların dar ayağından dar ağacına yolculuk eden bu etçillerin, asılanların sergilenen bölümlerinde yüz, gözler, eller, ayaklar, giysinin örtemediği bacağın yarısı, kamusal temizlik işine çoktan giriştikleri görülüyordu. Eşeğin tonaklarının gürültüsünden telaşa kapılan iki gece kuşu yalnızca deneyimli kulakların algılayabileceği hafif bir ipeksi hışırtıyla kölenin omuzlar üzerinden havladı. Alçaktan uçan kuşlar sarayın yanındaki dar bir sokağa girip kayboldular. Kabil eşeği topuklarıyla mahmuzladı. Meydandan geçerken kendi kendine iki keçiyi bir ipe bağlamış yaşlı adamla belki yine karşılaşacağını düşündü. Bu haddini bilmezin kim olabileceği sorusu ilk kez aklına düştü. Belki de efendinin ta kendisi. O kesinlikle bunu yapabilir. Herhangi bir yerde hiç beklenmedik şekilde ortaya çıkma takıntısı onda varken diye mırıldandı. Lilith'i düşünmek istemiyordu. Sürekli kesintiye uğrayan, huzursuz bir uykudan sonra kapıcı yatağında uyandığında, apansız bir itki onu aniden son bir veda, nihai bir öpücük içinde odaya girmeye yöneltmişti. Sonrasında neler olacağını kim bilebilirdi. Hala vakit vardı. Bütün saray uyuyordur. Yalnızca Lilith elbette uyanıktır. Ani akını kimse fark etmezdi. Belki de o vardığında cennetin kapılarını aralayacak olan iki cariye yalnızca onu fark edip gülerek ''Seni yanlıyoruz, Habil'' diyeceklerdi. Bir sonraki sokağın köşesini döndükten sonra artık sarayı görmüyordu. Keçili yaşlı adam orada yoktu. Efendi, eğer oysa ona geçiş izni vermişti. Ama ne yol haritası, ne de pasaport, ne otel ve restoran tavsiyesi eskiden yapılan yolculuklardan biriydi bu. Maceralı ya da vaktiyle dendiği gibi Tanrı'nın lütfu sayesinde. Kabil eşeğini yeniden mahmuzladı ve bir süre sonra kendini yabanın ortasında buldu. Şehir kahverengimsi bir leke halini almıştı. Leke yavaş yavaş eşeğin ölçülü adımlarına rağmen mesafe arttıkça sanki toprağa gömülüyor gibiydi. Manzara kuru kuraktı. Görünürde bir su çizgisi bile yoktu. Bu kıraç manzara karşısında zavallı Habil'in sonsuza dek kaldığı uğursuz vadiden, efendi tarafından kovulduktan sonra kat ettiği çetin yolu Kabil'in hatırlaması kaçınılmazdı. Yiyecek bir şey yoktu, tek bir damla su yoktu, gücü iyice tükenmiş, canı çıkacak ve bacakları her an çekip gidecek gibiyken sonunda gökten mucize eseri birkaç damla düşüvermişti. Sefi alışkanlıklarına bakıp da sandığımız kadar kötü bir hanım olmadığını gösteren Lilith'in şefkatle akıl ettiği üzere bu kez en azından yiyecek sıkıntısı çekmeyecekti. Heybeleri tıka basa doluydu. Çevrede en ufak bir gölge görülmemesiydi sorun. Daha sabahın ortasında güneş çoktan saf bir ateş olup çıkmıştı. Hava öyle titriyordu ki insan gözünün gördüğüne inanamazdık. Kabil, böylesi daha iyi, yemek yemek için eşekten inmek zorunda kalmayacağım dedi. Yol tırmanmaya devam ediyordu ve eşek, ki bir kancık olduğu belliydi, zikzak çizerek ilerliyor, kah buradan, kah oradan geçiyordu. Bu dahice ilerleyişi katırlardan öğrendiği varsayılabilir. Onlar bilge birer dağ tırmanıcısıdırlar. Birkaç adım daha çıktıktan sonra tırmanış sona erdi. Ve işte, bu ne sürpriz, bu ne şaşkınlık, ne afallama. Kabil'in gözlerinin önündeki manzara bambaşkaydı. Hiç görülmedik kadar yeşil, sık ağaçlar ve ekili tarlalarla, yansıyan sularla, ılık bir hava, gökte gezinen beyaz bulutlar. Kabil ardına baktı. Önceki çoraklığın aynısı. Aynı kuraklık, orada hiçbir şey değişmemişti. Sanki arada bir hudut varmış, iki ülkeyi ayıran bir sınır çizgisi varmış gibiydi. Ya da iki zamanı ayıran bir çizgi dedi Kabil. Söylediğinin bilincine varmadan sanki başka biri onun yerine düşünmüş gibi. Başını kaldırıp göğe baktı. Ve tam toprağa dikey gelip durduğumuz istikamette yer değiştiren bulutların hemen ardından sanki bütün büyüyle yok olduğunu gördüm. Kabil'in haritacılık alanında pek az bilgisi olduğuna dikkate almak gerekir. Hatta yabancı ülkelere yaptığı ilk yolculuğun bu olduğunu bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla şaşırması doğaldır. Başka toprak, başka insanlar, başka ülkeler ve başka adetler. Evet, belki bütün bunlar doğrudur. Ama kimsenin bana açıklayamayacağı şeyler bulutların neden buradan oraya geçemediğidir. Eğer dedi Kabil, ağzından konuşan ses, eğer zaman başkaysa insan elinin ekip biçtiği bu manzara geçmişte Nod diyarı kadar çorak ve kıraç olmalıydı. Bu durumda şimdi gelecek zamanda mıyız? Sorusunu soruyoruz kendi kendimize. Çünkü bu konuyu ele alan filmler gördük zaten. Kitaplar da okuduk. Evet, burada vuku bulmuş gözüken olduğu açıklamanın alışıldık ifadesi bu. Biz buna gelecek zaman diyor ve sakin bir nefes alıyoruz. Yaftaladık, bir ad verdik ama bizce farklı bir şimdiki zaman deseydik daha açık seçik ifade etmiş olurduk. Çünkü yeryüzü aynı kuşkusuz. Ama şimdiki zamanları değişiyor. Kimileri geçmiş şimdiki zamanlar, kimileri gelecek şimdiki zamanlar. Basit, herkesin anlayacağı gibi. En çok sevinen eşektir. Çorak topraklarda doğup büyümüş, saman ve deve dikeniyle beslenmiş, neredeyse karneye bağlanmış bir sudan içmiş. Eşeğin gözlerinin önündeki manzara yüce demek bile azdı. Doğanın onu donattığı şu flamalı telgraf türüyle kulaklarını hareket ettiren eşeğin bu hareketlerini yorumlayabilen birinin orada olmaması çok yazık. Mutlu hayvancık dile gelmez olanı ifade etmek isteyeceği günün geleceğini bilmiyordu. Oysa dile gelmez olan şey bildiğimiz gibi özellikle her türlü ifade olasılığının ötesinde olandır. Kabil de mutludur. Yeşilliğin kaçamak küçük su akıntılarının ve dalların arasında şeken yavru kuşlarının ortasında kırda yemek yemeyi bile hayal etmeye başlamıştır. Yolun sağ kolunda biraz da ötede gölgeli ve şekerlemenin en iyisini vaat eden bir dizi uzun ağaç görülüyordu. Kabil eşeğini oraya sürdü. Burası yorgun yolcuların ve yük hayvanlarının dinlenmeleri için sanki kasıtlı olarak yapılmıştı. Ağaçlara paralel olarak tepenin zirvesine götüren dar patikayı gizleyen bir dizi çalılık yükseliyordu. Heybeleri ağırlığından kurtulan eşek kendini taze otların ve kırın ortasında tek başına duran birkaç çiçeğin zevkine kaptırmıştı. Gırtlağından daha önce hiç geçmemiş tatlardı bunlar. Kabil menüsünü sakince seçti ve yere oturup olduğu yerde yiyip bitirdi. Etrafını kırıntıları gagalayan masum kuşlar sarmıştı. Lilith'in kolları arasında yaşadığı güzel anların anısı da yavaş yavaş kanını ısıtmaya başlıyordu. Göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı ki genç bir oğlan çocuğunun sesiyle yerinden sıçradı. ''Baba!'' diye seslendi yeni yetme ve hemen ardından başka bir ses. Yaşlı bir yetişkin sesi sordu. ''Ne istiyorsun İshak?'' ''Buraya odun ve ateş getirdik ama kurban nerede?'' Baba cevap verdi. ''Efendi sağlayacak. Kurban edilecek olanı efendi bulacak.'' Yamaçtan tırmanmaya devam ediyorlardı. Onlar ağır ağır tırmanırlarken efendinin güvenilir biri olmadığını bir kez daha anlamak için bütün bu olup bitenin nasıl başladığını bilmek hiç fena olmaz. Aşağı yukarı 3 gün önceydi, daha fazlası değil. Efendi, sırtında bir demet odun taşıyan Yumurcağın babası İbrahim'e şöyle demişti. Bunca sevdiğin biricik oğlun İshak'ı yanına al, Moria diyarına git ve orada sana belirteceğim dağlarda onu kurban edeceksin. Okur yanlış okumadı. Efendi, İbrahim'e kendi oğlunu kurban etmesini emretti. Bunu gayet sıradan bir şekilde yaptı. Tıpkı susamışken bir bardak su ister gibi. Demek ki alışkın olduğu ve gayet sağlam temellere dayalı bir durum bu. Mantıklı, doğal ve basitçe insani olan şey İbrahim'in efendiyi başından savması olurdu ama o hiçbir şey yapmadı. Ertesi sabah hayırsız baba şafakta kalkıp eşeğine kolan vurdu. Kurban ateşi için odun hazırladı ve efendinin belirttiği üzere gitmek üzere yola koyuldu. İki hizmetkarını ve oğul İshak'ı da yanına aldı. Yolculuğun 3. günü İbrahim belirtilen yeri uzaktan gördü. Bunun üzerine hizmetkarlarına siz eşekle birlikte burada kalın. Ben öteye gidip küçükle birlikte efendi ibadet edeceğim. Sonra sizin yanınıza döneriz dedi. Başka de işte İbrahim de efendi kadar fermanlı bir hergel olmanın ötesinde aynı zamanda ustalıklı bir yalancıydı. Çatal diliyle her önüne gelen aldatabilirdi. Bu kelime söz konusu durumda bu hikayenin anlatıcısının özel sözlüğüne göre hain, aldatıcı, sadakatsiz ve aynı çapta başka kaba sözler anlamına geliyordu. Efendinin belirttiği yere varan İbrahim bir sunak yaptı ve çalı çırpıyı ona yerleştirdi. Sonra oğlunu bağladı ve sunağın üzerine yerleştirdi, odunların üzerine yatırdı. Hemen ardından zavallı oğlanı kurban etmek için bıçağı eline aldı ve boğazını kesmeye tam hazırlanıyordu ki birinin kolunu tuttuğunu hissetti. Aynı anda bir ses bağırıyordu. ''Ne yapmak istiyorsun kötü kalpli moruk? Kendi öz oğlunu mu öldüreceksin, onu yakacak mısın?'' Yine aynı hikaye. Önce kuzuyla başlanır, sonunda en fazla sevilmesi gereken katledilir. Efendi emretti, efendi emretti diye çırpınıyordu İbrahim. Kes sesini, yoksa seni buracıkta ben gebertirim. Hemen çöz şu çocuğu, diz çök ve özür dile ondan. Sen kimsin? Kabil'im ben. İshak'ın hayatını kurtaran melek. Hayır bu doğru değildir, Kabil melek falan değildir. Melek, gürültüyle kanat çırparak toprağa inen ve iner inmez de repliğini nihayet işitmiş bir aktör gibi yüksek sesle şunları söyleyen kişidir. Çocuğu elini kaldırma, ona hiç kötülük etme. Çünkü görüyorum ki efendiye itaat ediyorsun. Ona olan sevgin için biricik oğlunu bile esirgememeye hazırsın. Geç kaldın dedi Kabil. Eğer İshak ölmediyse ben engellediğim içindir. Melek, üzgün bir yüz ifadesiyle baktı. Geç kaldığım için üzgünüm ama benim hatam değil. Tam yola koyulduğumda sağ kanadımda mekanik bir problemle karşılaştım. Sol kanatla senkronize değildi. Sonuçta sürekli yön değiştirdiğinden yönümü bulamadım. Doğrusu buraya varana dek her türlü şeytanla başım derde girdi. Üstelik kurban yerinin bu dağların hangisi olduğunu da bana iyi açıklanmamıştı. Varacağım yere gelebilseydim, efendinin mucizesi sayesindedir. Geç kaldın dedi Kabil. Hiç varmamaktansa geç kalmak yedir cevabını verdi melek kendini beğenmiş bir havada. Sanki temel hakikatlerin birisini ifşa etmiş gibi yanılıyorsun. Geçin karşıtı hiç değildir. Geçin karşıtı erkendir cevabını verdi Kabil. Melek homurdandı. Al sana bir rasyonalist daha. Ve görevlendirildiği işi henüz tamamlamamış olduğundan mesajın geri kalanını iletti. İşte efendinin yapmanı söylediği şey. Madem ki bunu yaptın ve öz oğlunu esirgemedin, ben de seni kutsayacağım ve sana gökteki yıldızlar kadar ya da kumsaldaki kum taneleri kadar bol bir soy vereceğim. Ve onlar senin düşmanlarının şehirlerini istila edecekler ve dahası senin soyun Dolayısıyla dünyanın bütün halkları kendilerini kutsanmış hissedecek. Çünkü sen benim emrime, efendinin sözüne itaat ettin. İşte bilmeyen için ya da bilmezden gelen için efendinin ikili muhasebesi böyle işler dedi Kabil. Biri kazandı diye öteki kaybetmedi. Ayrıca İbrahim aptalca bir emre uydu diye dünyanın tüm halkları nasıl kutsanır anlamıyorum. Gökte biz buna itaat borcu diyoruz dedi Melek. Sağ kanadı aksayan ve misyonun başarısız kalmasını anlayan göksel yaratık çekip gitti. İbrahim'le oğlu hizmetkarların onları bekledikleri yere doğru yönelmişlerdi bile. Ve şimdi Kabil heybeleri eşeğin sağrısına yüklerken engellenmiş cellat ile sonunda kurtarılmış kurban arasında bir diyalog hayal edelim. İshak sordu. Baba, sana ne kötülük yaptım ki beni öldürmek istedin? Ben ki senin biricik oğlunum. Bana hiç kötülük yapmadın İshak. O halde neden bir koyunmuşum gibi gırtlağımı kesmek istedin diye sordu yumurcak. O adam çıkıp da konu tutmasaydı, efendi ondan lütfunu esirgemesin, şimdi bir eve bir ceset götürüyor olacaktın. Fikir efendinindir. O bir kanıt istedi. Ne kanıtı? Benim inancımın, itaatimin kanıtını. Bir babaya oğlunu öldürmesini emreden bu efendi hangi efendidir? Bizim efendimiz, atalarımızın efendisi. Biz doğduğumuzda burada olan efendi. Peki ya bu efendinin bir oğlu olsaydı onu öldürmeyi de emreder miydi diye sordu İshak. Bunu gelecek zaman söyleyecek. O halde efendi her şeye muktedir. İyiliğe de, kötülüğe de, en kötüsüne de. Kesinlikle. Sen emre uymasaydın ne olurdu diye sordu İshak. Efendi emirlerine uymayanlara felaket ya da hastalık gönderir. Demek ki efendi kinci biri. Sanırım öyle cevabını verdi İbrahim, sesini alçaltılarak. Sanki işitilmekten çekiniyor gibiydi. Efendi için hiçbir şey imkansız değildir. Bir hata ya da suç bile mi? Diye sordu İshak. Özellikle hata ve suç. Baba, ben bu dini benimsemiyorum. Benimsemelisin oğlum. Tercihin yok. Ve şimdi senden bir şey rica edeceğim. Mütevazı bir talep. Nedir? Olup biteni unutalım. Unutabilir miyim bilmiyorum baba. Kendimi hala odun yığının üzerinde, elim kolum bağlı ve senin de ışıldayan bıçakla kolun havada görüyorum. Oradaki ben değildim. Kendi irademle asla bunu yapmazdım. Efendinin insanları delirttiğini mi söylemek istiyorsun diye sordu İshak. Evet, çok sık. Neredeyse her zaman cevabını verdi İbrahim. Ama sonuçta bıçağı sallayan sendin. Her şeyi efendi düzenledi. Son anda araya girecekti. Meleğin ortaya çıktığını gördün. Geç geldi. Efendi seni kurtarmanın başka bir yolunu bulurdu. Muhtemelen meleğin geç geleceğini de biliyordu. Ve bu yüzden o adamı ortaya çıkardı. Onun adı Kabil. Ona borçlu olduğunu unutma. Kabil diye tekrarladı İbrahim. İtaat ederek, sen henüz doğmamışken tanıdım ben onu. Oğlunun gırtlağının kesilmesini ve kendi sırtında taşıdığı odun yığını üzerinde yanmasını engelleyen adam. Ölmedin ama, oğlum. Baba, benim için hala çok önem taşıyan sorun, ölüp ölmediğimi bilmek değil. Sorun şu ki, böyle bir efendi tarafından yönetiliyor olmamız. Kendi çocuklarını yiyen, Baal kadar acımasız bir efendi bu. Bu adı nereden işittin sen? İnsanlar rüya görür baba. Rüya görüyorum diye dedi Kabil de gözlerini açtığında. Eşeğin üzerinde uyuyakalmış ve aniden uyanmıştı. Farklı bir manzaranın ortasındaydı. Kavruk bir ağaç vardı sağda solda. Not diyar kadar çoraktı. Deve dikenleriyle değil, kumla kaplı bir çoraklık. Yine farklı bir şimdiki zaman dedi. Ona öyle geldi ki bu öncesinden de eski bir zamandı. İshak adlı küçük çocuğun yaşamını kurtarmış olduğundan daha eski. Demek ki zaman içinde ilerleyebildiği gibi gerileyebiliyordu da. Üstelik kendi isteğiyle de değil. Açıkça konuşmak gerekirse kendini nerede olduğunu az çok bilen, kısmen bilen ama nereye gittiğini bilmeyen biri gibi hissediyordu. Bu yer, Kabil'in karşılaştığı yön bölümü güçlüklerine tam bir örnek verirsek, uzun süre önce geçmiş bir şimdiki zaman gibi görünüyordu. Sanki dünya hala yapımının son evrelerindeymiş ve her şeyin geçici bir hali varmış gibiydi. Orada uzakta, ufuk sınırında uygun bir imge olarak, kesik koni biçiminde çok yüksek sesle bir kule seçiliyordu. Daha doğrusu üst kısmı biçilmiş ya da henüz yerleştirilmemiş konik bir biçimdi bu. Arada epey mesafe vardı. Ama gözleri çok keskin olan Kabil'e binanın etrafında insanlar koşturuyormuş gibi geldi. Meraktan binek hayvanının sağrısını hızlansın diye mahmuzladı. Ama ihtiyatlı davranıp hemen yavaşladı. Oradakilerin barışçıl insanlar olduğunu emin değildi. Öyle olsalar bile gözlerinin önüne her çıkanı muhtaçlıktan ve gelenekten dolayı yiyip yutmaya hazır bir kalabalık karşısında en kaliteli yiyeceklerle dolu iki heybe yüklenmiş bir eşeğin başına ne geleceğini bilemezdi. Onları tanımıyordu, kim olduklarını bilmiyordu ama böyle olacağını hayal etmek güç değildi. Eşeği değersiz bir şeymiş gibi şu ağaçlardan birine bağlayıp burada da bırakamazdı. Geri döndüğünde sıpayı da azığı da bulamayabilirdi. İhtiyat ona başka bir yol tutmasını, maceralardan kaçınmasını, kısacası daha açık bir ifadeyle kör talih meydan okumamasını buyuruyordu. Bununla birlikte merak ihtiyata baskın çıktı. Sanki hayvanın yiyeceğiymiş gibi heybelerin ağzını ağaç dalları doldurarak İçindekileri elinden geldiğince gizledi ve kendini kaderin eline teslim ederek kuleye doğru yöneldi. Yaklaştıkça, başlangıçta kulağa cılız gelen seslerin hayhuyu arttıkça arttı ve sonunda tam bir gürültü patırtıya dönüştü. Deli olmalı bunlar, tımarhanelik deliler diye düşündü Kabil. Evet, Umutsuzluktan delirmişlerdi. Çünkü konuşuyorlar ama birbirlerini anlayamıyorlardı. Sanki sağır gibiydiler. Giderek daha yüksek sesle bağırıyorlardı ama bir işe yaramıyordu. Farklı diller konuşuyorlardı. Sanki her birinin dili diğerininkinden daha ahenkli ve güzelmiş gibi. Kimi durumlarda birbirlerine gülüyor ve alay ediyorlardı. İşin tuhafı ve Kabil henüz bunu bilmiyordu. Bu dillerin hiçbiri daha önce yeryüzüne var olmamıştı. Şu anda burada bulunan herkes başlangıçta aynı dili konuşuyor ve hiç güçlük çekmeden anlaşıyordu. Kabil'in şansı yaver gitti ve İbranice konuşan bir adama hemen rastladı. Ortaya çıkan kargaşada şansına bu dil düşmüştü. Kendilerini sözlüksüz ve tercümansız İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Euskara dilinde ifade eden ve kimileri Latince ve Yunanca konuşan, hatta kimin aklına gelirdi ki Portekizce bile konuşan insanların ortasında Kabil az çok bir şeyler anlamaya başlamıştı. "Bu kakafoni de neyin nesi?" diye sordu Kabil'e ve adam cevap verdi. "Doğudan gelip buraya yerleştiğimizde hepimiz aynı dili konuşuyorduk." "Adı neydi dilinizin?" diye sordu Kabil. Öğrenmek istiyordu. Başka dil olmadığından adada ihtiyacı yoktu. Dildi, hepsi bu. Sonra ne oldu? Birinin aklına tuğla yapma ve onları bir fırında pişirme fikri geldi. "Nasıl yapıyordunuz?" diye sordu eski kil yoğurucu. "Kendin ağacında topraklarda hissederek, hep yaptığımız gibi. Kil, kum ve küçük çakıllarla. Harç yerine de katran kullanıyorduk. Ya sonra, yüksek kuleli bir şehir inşa etmek istedik. Şuradakini göğe kadar yükselecek bir kule. Ne amaçla?" diye sordu Kabil. "Ünlenmek için." "Ne oldu peki? İnşaat neden durdu?" "Çünkü efendi gelip baktı ve hoşlanmadı. Göğe çıkmak her dürüst insanın arzusudur. Efendi yapımına yardım bile etmeliydi. Öyle olmalıydı elbette. Ama yapmadı." "Ne yaptı peki?" "Bu kuleyi diktikten sonra istediğimiz şeyi yapmamızı kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi." "İşte bu yüzden dilimize nifak serpti. Sonra da gördüğün gibi anlaşamaz hale geldik." "Ya şimdi?" diye sordu Kabil. "Şimdi artık şehir olmayacak, kule tamamlanamayacak ve bizlerse herkes kendi diliyle konuşacağından bugüne dek yaşadığımız gibi bir arada yaşayamayacağız artık. En iyisi kuleyi an olarak korumak. Zaman gelir onun harabelerini görmek için dört bir yanda gezler düzenlenir. Muhtemelen harabe falan kalmayacak. Buradaki kimi insanlar efendinin biz burada olmadığımızda kuleyi yıkacak büyük bir rüzgar göndereceğini işitmişler. Efendi söylediğini yapar. Onun en büyük kusur kıskançlık. Kendi çocuklarından gurur duymaktansa hasedin sesine kulak vermeyi tercih etti. İnsanların mutlu olduğunu görme efendinin dayanamadığı açık. Bunca emek, bunca alın teri heba oldu. Ne kadar yazık," dedi Kabil. "Bir başyapıt olabilirdi." "Evet," dedi adam. "Evet," dedi adam. Aç gözleri şimdi eşeğe takılmıştı. Arkadaşların yardımına çağırsaydı onun için basit bir fethi olurdu. Ama bencillik zekaya ağır bastı. Adam yuları tutmak için bir hareket yaptığında eşek, Nuh'un ağırlarında uysallığına nam salmış bu eşek bile ön ayaklarıyla bir tür dans adımı attı ve sarısını döndürerek öyle bir çifte fırlattı ki zavallı garibanı yere serdi. Eşek, meşru müdafaa durumunda hareket etmiş olsa da kendi iyi niyetinin kalabalık tarafından kabul görmeyeceğini hemen anladı. Mevcut ve müstakbel bütün dillerden avaz avaz böğüren kalabalık, heybelere el koymak ve eşeği de köfteye çevirmek için hücuma geçiyordu. Süvarisini topukla dürtmesine ihtiyaç duymayan eşek, canla başla tırsa kalktı. Hatta güvenilir bir hayvan olan ama genelde acele etmesi istenmeyen eşek tabiatı dikkat alanında hiç beklenmedik bir şekilde dört nala atıldı. Saldırganlar, eşeğin bir toz bulutu içinde yok oluşuna bakmakla yetinmek durumunda kaldılar. Bu toz bulutunun bir diğer önemli sonucu daha olacaktı ki bu Kabil'i ve bineğini bu aynı yerde bir başka gelecek şimdiki zamana geçirmektir. Ama artık bir arada kalmalarını sağlayan ortak dilleri olmadığından dünyanın dört bir yanına dağılmış efendinin cesur rakipleri yoktur. Dikkat çekici, gösterişli kule orada, ufuk çizgisinde duruyordu. Tamamlanamamış olsa da yüzyıllara ve bin yıllara meydan okuyabilir gözüküyordu. Oradaydı ve aniden orada olmaktan çıktı. Efendinin duyurduğu şey gerçekleşiyordu. Taş üstünde taş, tuğla üstünde tuğla bırakmayan büyük bir rüzgar göndermişti. Efendinin ağzından esen fırtınanın şiddetini Kabil mesafe nedeniyle hissedemiyordu. Birbiri ardına yıkılan duvarların, direklerin, kemerlerin, kubbelerin, payandaların gürültüsünü de işitmiyordu. İşte bu yüzden kule sessizce yıkılmış gibi gözüküyordu. Tıpkı kağıttan bir şota gibi ve sonunda göğü yükselen ve güneşi kapatan devasa bir toz bulutu için her şey bitti. Uzun yıllar sonra oraya bir göktaşının düştüğü rivayet edilecekti. Ama bu doğru değildi. Eğer efendinin kibrini bitirmemize rıza göstermediği Babil küresi vardı. İnsanların tarihi, Tanrı'nın anlaşmazlıklarının tarihidir. O bizi anlamaz, biz de onu anlamayız. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.